bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Konularına göre açıklamalı mesnevi tercümesi 2. cilt. Mevlana. Ötüken Yayınevi 3. baskı 2001. Tercüme eden ve açıklayan Şefik Can. Ses kaydına başlama tarihi 29 Mart 2006. Okuyan Selda Talay Tosun. Mesnevi-i Şerif'in 2. cildine Hazreti Mevlana'nın yazdığı ön söz. Bu 2. cildin gecikmesinde bazı hikmetler vardır. İşin faydelerine dair ilahi hikmetler kula tamamıyla malum olsa kul o işi yapamaz, aciz kalır. Allah'ın sonsuz hikmetleri idrakini yıkar, harap eder. Kul o işe girişemez. Cenab-ı Hak o sonsuz hikmetlerden çok ufak bir cüzdünü kula yular yapar. Onu o işe çeker, götürür. O işin faydasından hiç haber vermese kul hiç harekete geçmez. Çünkü hareket insanların yararı içindir ve biz o yüzden işe girişiriz. O işin hikmetini tamamıyla bildirse kul yine harekete geçemez. Nitekim devenin yuları çekilmese yürümez. Fakat yuları çok büyük olsa yine gidemez. Çöküverir. Hiçbir şey yoktur ki hazineleri bizde olmasın. Fakat biz onu ancak malum bir miktarda indiririz. Hicr suresi 21. Toprak susuz kerpiç olmaz ve su çok olursa yine kerpiç yapılamaz. Allah gökyüzünü yüceltti, ölçülü yaptı. Rahman suresi 7. Her şeyi de ölçülü verir. Sayısız ve ölçüsüz değil. Ancak halk ve beşeriyet aleminden geçen kişiler Allah dilediğini sayısız bir surette rızıklandırır. Bakara suresi 212. Hikmetine mazhar olanlar, tatmayan bilemez sırrına erenler bundan müstesnadır. Birisi aşıklık nedir diye sordu. Ona dedim ki, benim gibi olursan bilirsin. Aşk, sevgi sayıya gelmez, ölçüye sığmaz. Bundan ötürü aşk, gerçekte, hakikatte hak sıfatıdır. Kula nispet edilmesi mecazidir. Allah onları sever. Sözü kâfi. Onlar da Allah'ı severler. Sözü nerede kaldı? Allah peygamberine daimi ve çok çok selutu selam olsun. Mesnevinin yazılmasının bir müddet gecikmesi. Bu mesnevinin yazılması bir müddet gecikti. Kanın süt haline gelmesi için bir zaman lazımdır. İkinci cilt mesnevinin birkaç sene gecikmesine yalnız Hüsamettin Çelebi'nin hanımının vefatı sebep olmamıştır. Hazreti Mevlana'nın Şems'ten sonra en yakın can dostu olan Selahaddin Zerkubi Hazretlerinin vefatı da araya girmiştir. Dikkat edilirse 1264'te yazılmaya başlanan ikinci cilt mesnevinin yukarıdaki 9 beytinde Hazreti Mevlana Hüsamettin Çelebi'nin manevi gelişmesi üzerinde durmaktadır. Kadında kanın süt haline girmesi, çocuğun doğumuna bağlı olduğu gibi manevi sütün, hikmet ve hakikat sütünün meydana gelmesi için hak aşıkında veledi kalbin, kalp çocuğunun doğması gerekmektedir. Salik'te bu hal zuhur edince mürşitten gönlüne akıp gelen himmet ilahi hakikatler sütünü emer ve o Rabbani gıda ile beslenince mürebbilik derecesini bulur. Ve mana göklerine melekuta yükselir. Yukarıdaki beyitlerin ifade ettiği mana şu ki, birinci cilt mesnevinin tamamlanmasına kadar Hüsamettin Çelebi, Mevlana'nın marifet sütüyle beslenmiş ve maneviyat alemine doğmuş ve vahdet deryasına gark olmuştur. Hüsamettin Çelebi adeta ilahi sevgi ile mahvolmuştur. Bu sebeple Hüsamettin Çelebi melekut aleminden sehve, vahdet denizinden Kesret kıyısına dönünce Mesnevi yazılmaya başlamıştır. Ey hakikati arayan kişi, senin bahtın yeni bir çocuk doğurmadıkça kan tatlı süt haline gelmez. Bunu iyi dinle. Hakkın nuru olan Hüsamettin Çelebi, mana aleminin yüceliklerinden yine bu aleme yöneldi. İlahi sevgiyle kendinden geçmiş, mahvolmuşken tekrar sahve yani kendine geldi. O manen yükselmiş, hakikatler miracına gitmişti. Bu yüzden onun baharı olmayınca irfan goncaları açılmamıştı. Yani mesnevi yazılmasına devam edilmemişti. Hüsamettin Çelebi Vahdet Denizi'nden Kesret kıyısına dönünce mesnevi şiirinin çengi de yeniden düzene girdi, çalışmaya başladı. Ruhların aydınlanmasına, parlamasına sebep olan mesnevinin tekrar yazılmasına Hüsamettin Çelebi'nin sehve gelmesi başlangıç günü oldu. Bu manevi alışverişin, bu kâr edişin başlangıcı hicretin 662. miladi 1264 yılında idi. Sanki bir bülbül buradan uçup gitti. Benim gönlümdeki manaları avlamak için, yani beni söyletmek için doğan kuşu oldu da yine geri geldi. Padişahın bileği bu doğan kuşunun yurdu olsun. Bu hakikat kapısı ebedi olarak açık kalsın. Amin. Hazreti Adem'in dünyaya sürgün edilmesi. İlahi feyiz ve mana kapısının afeti, şehvet ve nefsani arzular, kötü istekler, kötü özlemlerdir. Yoksa burada mesneviden duyulan manevi zevkte şerbet üstüne şerbet içilir. Ey hakikati arayan kişi, bu ağzı bağla. Yani çok yemekten, çok konuşmaktan vazgeç. Çünkü bunlar hakikat alemi için birer göz bağıdır. Fazla yemenin ve değersiz şeyler konuşmanın mana alemini müşahede etmeye engel olduğunu gör. Ey ağız, sen aslında cehennemin bir alevisin. Ey dünya, sen de bir berzaha benziyorsun. Ebedi sonsuz nur, bu fani, bu değersiz dünyanın ötesindedir. Saf süt, mana sütü kan ırmaklarının, dünyaya ait nefsani duygularımızın öte yanındadır. Ey hak yolunun yolcusu, eğer ihtiyatsız olarak kan, yani nefsaniyet tarafına bir adım atacak olursan, senin mana sütün kanla karışır, bulanır, kan olur gider. Hazreti Adem nefsine uydu, nefsinin zevki için bir adım attı da, o yüzden cennetin baş köşesinden ayrıldı, oradan kovuldu. Vaktiyle ona secde eden melekler, şeytandan kaçar gibi ondan kaçtılar. Bir lokma ekmek için o ne kadar gözyaşı döktü. Hazreti Adem'in işlediği suç belki de kıl kadardı. Fakat o kıl iki gözünde bitmişti. Hazreti Adem ezeli ve ebedi olan kadim ve sonsuz nurun gözüydü. Gözde biten kıl insana büyük bir dağ gibi olur da o nispetle ızdırap verir. Havva'nın sözüne kanıp da yasaklanmış meyveyi yiyen Adem, yemeden önce meleklere danışsaydı, pişman olup da özür dilemezdi. Çünkü bir akıl başka bir akılla birleşirse, kötü iş işlemekten, kötü söz söylemekten kurtulur. Fakat nefs başka bir nefsle dost olursa, cüzdi akıl işsiz güçsüz kalır, bir iş göremez olur. Yalnız kaldığın ve danışacak bir akıl sahibi bulamadığın için ümitsizliğe düşersen hakikat güneşine mensup bir dostun, bir mürşidin gölgesi altına girersin. Yürü, çabucak kendine bir hak dostu ara. Böyle yaparsan Allah senin dostun olur, yardımcın olur. Yalnızca bir köşeye çekilip dünyaya gözünü kapamış, bu yüzden hakikati görmüş olan erler de bu hali yine bir dosttan öğrenmişlerdir. Halvete girmek, yalnız kalmak yabancılara karşı olur, dosta karşı değil. Kürk kış içindir, bahar için değil. Akıl bir başka akılla birleşince güçlenir, nuru çoğalır, yolunu iyi görür. Fakat nefs bir başka nefsle dost olmaktan hoşlanır. Gülerse karanlık artar, hakikat yolu görünmez olur. Ey hakikati arayan kişi, hak dostu, Mürşit senin gözün gibidir. Onu çerçöpten, tozdan temiz tut. Aklını başına al da dil süpürgesiyle ona toz kondurma. Gözün gibi olan mürşidine çerçöp ve toz armağan etme. Mümin, müminin aynası olduğu için aynanın yüzü kirden, pastan arınmış olmalı, saf ve cilalı bulunmalıdır. Bu beyitte mümin, müminin aynasıdır hadisine işaret var. Müminin yüzü manevi kirlerden, günah tozlarından temizlenmiş olursa, oraya bakınca bir ayna gibi iç yüzümüzü, gönül yüzümüzü görürüz. Dünya üzerinde görülen bütün varlıkların Allah'ın güzel isimlerinden birinin mazharı oldukları malumdur. İnsan ise bütün varlıkların en mükerremi, en üstünü olup ruhumdan ona üfürdüm ayetinin sırrına mazhar olduğundan Hakk'ın kudretini, sanatını, yaratma gücünü kendinde toplamıştır. Bu sebeple insan manevi kirliliklerden, nefsani arzulardan arınır da tam manasıyla kamil insan olursa Hakk'ın mazharı, yani Hakk'ın aynası yerine geçer. O zaman o aynaya bakan orada manen Hakk'ı müşahede eder. Bu görüş tamamiyle manevi ve ruhanidir. Maddi düşünme insanı şirke götürür. Bu beyitten sonraki beyitte ruh üzgün ve mahzun olduğu zamanlarda yar, hakiki dost ona ayna olur diye buyurulmaktadır. Nitekim Mevlana bu cildin 96 numaralı beytinde yine bu konuya değinerek der ki, can aynası ancak sevgilinin yüzüdür. Ama o sevgili bu bizim dünyamızdan değildir. Mana alemindendir. O mana diyarındandır. Ruh üzgün ve mahzun olduğu zamanlarda yar ona ayna olur. Ey can, aynanın yüzünü nefsle buğulandırma. Senin nefesinle buğulanıp yüzünü senden gizlemesin. Seni sana göstermez hale gelmesin. Onun için sana her vakit nefes tutmak, susmak, yersiz, lüzumsuz söz söylememek gerekir. Sen topraktan da aşağı mısın? Toprak bahar gibi bir yar bulunca ondan yüz binlerce nur elde eder, çiçeklenir. O ağaç yari olan baharla buluşunca onun hoş havasından, sevgisinden ötürü baştan ayağa dek çiçeklerle donanır. Bahar mevsiminde çiçeklerle süslenen o toprak, güz mevsimi gibi soğuk, uygunsuz bir yar görünce yüzünü ve başını yorgan altına çeker, gizlenir. Ağaç der ki, kötü huylu bir yar ile karşılaşmak belaya uğramaktır. Öyle soğuk biri yanıma gelince onun varlığını hissetmemek için uykuya dalarım. Uyuyayım da ashab-ı kehf'ten olayım. Mağaradaki uyku, mağarada hapsolunup kalmak, dikyanusa hizmetten hayırlıdır. Kehf suresinin 9-27 ayetlerinde beyan buyurulduğu üzere Allah'tan başkasına kulluk etmemek için kaçıp bir mağaraya gizlenen kişiler anlamına gelen ashab-ı kehf rivayete göre 7 kişiydi. Bir de Kıtmir adlı köpekleri vardı. Bunlar Dikyanus adlı zalim bir hükümdarın zulmünden kurtulmak için mağaraya sığınmışlar. Orada tam 309 sene uyuyup kalmışlardı. Onlar uyanık iken Dikyanus'a hizmet etmişlerdi. Mağarada uykuya dalmakla bir zalime hizmetten kurtuldular. Şereflerini korudular. Bilgiyle irfan ile uyumak, yani uyuyanın bilgili ve hikmet sahibi bir kişiyle arkadaş oluşu ruhani uyanıklıktır. Fakat duygusuz, bilgisiz ile oturup konuşan uyanık kişiye yazıklar olsun, ona acımak gerekir. Şinasi merhumun şu beyti, Mevlana'nın bu beytini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Bedbaht ona derler ki elinden cühelanın, kahrolmak için kesb-i kemali hüner eyler. Bilgisiz, irfansız kişilerin elinde harcanmak, kahrolmak için okuyan, kemal sahibi olan kişi gerçekten bahtsız kişidir. Kış mevsiminde Ocak ayında kargalar bağlara ve bahçelere çadır kurunca, yani oralara yerleşince bülbüller gizlenirler, susarlar. Çünkü gül ve gül bahçesi olmayınca bülbül ötmez, susar. Güneşin batması, gece olması da uyanıklığı öldürür, uyku getirir. Bedene ait duygular, gönlü daraltan, huzursuz eden cismani zevkler gıdalarını karanlıklardan alırlar. Karanlık gıdası ile beslenirler. Halbuki can duygusu gıdasını bir manevi güneşten, bir hakikat güneşinden alır. Marifet güneşi. Ey güneş, sen dünyanın başka taraflarını aydınlatmak için bu gül bahçesini bırakıp gidiyorsun. Fakat mana güneşi için hareket, yer değiştirme, batma, doğma gibi haller yoktur. Ona candan, akıldan başka bir tan yeri de düşünülemez. Hele işi gücü, gündüz olsun, gece olsun, kabiliyetli gönülleri aydınlatmak olan ötelerin, hakikat aleminin kemal güneşi, irfan güneşi hiç kaybolmaz, batmaz. Ey hakikati arayan kişi! Eğer sen bir İskender isen, hakikat güneşinin doğduğu yere gel, bir arife yaklaş, ondan nur al. Sonra nereye gidersen git, artık sen bir ışıksın, bir nursun. Ondan sonra nereye gidersen git, orası doğu olur. Hatta doğular bile senin batına aşık olur. Hakikati arayan kişi hakikat menziline ulaşınca doğu batı kalmaz. Her yerde hakkın tecellisine mazhar olur. Her yerde onu bulur. Ne tarafa dönerseniz veçh-i ilahi oradadır. Sırrı tecelli eder. Mutasavvıflarca doğu manevi aydınlığın, batı manevi karanlıkların sembolüdür. Yarasaya benzeyen zahiri duygun, güneşin battığı ışıksız yöne doğru koşmada, inciler saçan batini duygun ise doğuya, güneşe doğru gitmededir. Bedene ait duygu yolu, şehvet yolu, eşeklerin yoludur. Ey aşağı duyguların bineğine binmiş ve eşekler arasına katılmış kişi, insanlığından utan. Senin bildiğin beş duygudan başka beş duygu daha vardır ki, o duygular kırmızı altına benzer, bu duygular ise bakır gibidir. Mahşer ehlinin pazarında bakır duyguları altın duygular yerine satın, alırlar mı? Bakır duygular zahiri, nefsani duygularımızın, altın duygular da batini, manevi duygularımızın sembolüdür. Ey duygularını derleyip toplayarak gayb alemine götüren kişi, sen de Hazreti Musa gibi düşünce elini gönlünün cebinden çıkar da etrafa hakikat nuru saç. Hazreti Musa'nın başlıca iki mucizesi vardı. Biri elindeki asa sopasının yılana çevrilmesi, birisi de elini koynuna sokup çıkarınca göz kamaştıracak derecede nur saçmasıydı. Ey sıfatları ilahi bilginin güneşi olan Arif! Göklerdeki güneşin bir sıfatı var, ısıtır, aydınlatır ama sen öyle değilsin. Sen bazen güneş, bazen deniz, bazen Kaf Dağı, bazen de Zümrid-i Anka olursun. İnsan-ı Kamil, Cenab-ı Hakk'ın birbirine zıt isimlerinin mazharı olduğu için bazen güneş gibi etrafa manevi nurlar saçar, halkı uyandırır. Bazen ilahi aşk ile denizler gibi coşar. Bazen Kaf Dağı gibi yücelir dünyayı kaplar. Bazen de Zümrüt-ü Anka gibi var mı, yok mu denecek kadar yokluk içindedir. Ey vehimlerden uzak, ey ileriden ileri olan insan-ı kamil! Sen kendi zatında ne osun ne de busun. Yani söylediklerimden hiçbiri değil. Onlardan da çok yüksek bir varlıksın. Ruh bilgi ile, akıl ile dosttur. Onun beden denilen gölge varlıkla ne ilgisi vardır? O gölge varlık ister Arap olmuş, ister Türk olmuş, ne önemi var? Ey bu kadar suret ve şekil ile şekle ve surete sığmayan Rabbim! Aklınca sana şekil veren, müşebbihe, benzeten de, şekilden beri olduğuna inanan müvahhidin, birleyen Allah'ın bir ve tek olduğuna inanan da, seni anlamak hususunda başı dönmüş, şaşırıp kalmıştır. Cenab-ı Hakk'ı idrakte aciz olan insan, küçük aklı ile çeşitli yorumlara başvurarak onu anlamaya çalışmaktadır. Bu beyitte geçen muvahhid, Allah'ı birleyen, bir tek bilenlerdir. Onlara göre dünya üzerinde görülen bütün eşya, bütün varlıklar Hakk'ın mazharıdır. Yani Allah'ın kudretini, güzelliğini, yaratma gücünü gösteren birer ayna gibidir. Müşebbiheler, Allah'ı insana benzetenler ise Hakk'ın halk tarafından anlaşılması için Kur'an'da, hadislerde yapılan bazı benzetmelere bakarak Allah'ın haşa eli, ayağı, gözü, kulağı gibi uzuvları varmış vehmine kapılan zavallılardır. Bunlar kendilerini bilginlerden sayarlar. Bunlar mücessime, haşa Allah'ın cismi olduğuna inanırlar. Bir kısım müşebbiheler, Allah'ı insana benzetenler, Cenab-ı Hakk'ı zamandan, mekandan ve her şeyden tenzih etmekle beraber, yani her şeyden beri, her şeyden üstün bir varlık olarak düşünmekle beraber, yine zihinlerinde Hakk'ı bir şeye benzetmekten kurtulamazlar. Hiç olmazsa hiçbir şeye benzemez kaydı altına almak isterler. Eski şairlerimizden birisi, akıl biliyor ki var bir Allah, mahiyeti anlaşılmıyor, ah! Akıllı bir insan Allah'ın varlığını, tek oluşunu anlıyor ama niteliğini, nasıl olduğunu idrak edemiyor dediği zaman aynı duyguyu ifade etmiştir. Allah şu mev'um varlık aleminde had ve hesaba gelmez renk ve surette tecelli etmektedir. Onun kudreti, yaratma gücü, üstünlüğü her şeyde başka nurlu bir nakş, bir suret göstermiştir. Fakat bu kadar muhtelif nakışlar, suretler, görüntüler onun kesret, çokluk halindeki vahdetini, birliğini sergilemektedir. O eşsizdir, renksizdir, suretsizdir, şekilsizdir. O tasavvur edilemez. Bu yüzdendir ki Hazreti Mevlana onu idrakte, muvahhidde, müşebbihte şaşırmış kalmıştır diye buyurmaktadır. Hazreti Cüneyd'in şu sözü dikkat çekicidir. Tefrikasız cem zındıklıktır, cemsiz tefrika batıldır. Cem tefrika ile birlikte mütalaa edilirse tevhid olur. Hikmetine akıl ermez. Allah bazen aklınca ona şekil veren, onu şekilli tanıyan müşebbihi muvahhid haline getirir. Bazen de şekiller muvahhidin yolunu keser, onu şaşırtır. Allah'ı şekil ve suretlere kapılarak anlamaya çalışan müşebbihin gönlüne Cenab-ı Hak gerçek varlığı ve hakiki birliği ile tecelli ederse onu teşbihten kurtarır, halis, muvahhid kılar. Bazen de muvahhidin kalbine çeşitli suretler, şekiller halinde tecelli kılarsa onu tevhid zevkinden mahrum eder, yolunu şaşırtır. Teşbih çukuruna düşürür.